satır arası.
Değerli dinleyiciler, satır arası programından hepinize sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Ben Bilal Çetin. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımda Cihan Aydoğan'la birlikte Ankara'dan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Satır arası programında bugün çok önemli konuyu ve konuları yine masaya yatıracağız. Konuğumuz da Yeni Şafak Gazetesi'nin deneyimli diplomasi ve parlamento muhabiri Çetin Erçetin. Hoş geldin Çetin Erçetin.
Hoş
bulduk. Türkiye'nin gündeminde sıcak gelişmeler var. Özellikle anayasa değişikliği paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Anayasa değişiklik paketi Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Ancak Türkiye'nin gündemindeki dış politikada da önemli gelişmeler yaşanıyor. Ve bu önemli gelişmelerin en başında da Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı Irak ziyareti oluşturuyor. Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor sorusu artık net bir şekilde sorulmaya, konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Çetin Erçetin de Orta Doğu'yu, özellikle Irak, Suriye, İran konularını çok yakından bilen, çok yakından takip eden deneyimli bir gazeteci arkadaşımız. Bu konuları kendisiyle konuşacağız, tartışacağız. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün verdiği çok önemli mesajlar var. Özellikle Suriye konusuyla ilgili ve ABD ve Batı'nın terör örgütlerine ve teröristlere verdiği destekle ilgili satır arasında bunları da masaya yatıracağız. Bizlere telefonla ulaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi ve sorularınızı iletebilirsiniz. Ben telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Artı 90 312 463 34 19 463 34 21. Tekrar hatırlatıyorum telefon numaramızı. Artı 90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Evet Çetin Erçetin, Başbakan Binali Yıldırım Irak'a önemli bir ziyaret yaptı. Öncelikle Bağdat'a gitti, arkasından da Kuzey Irak'ta Erbil'i ziyaret etti. Önce Bağdat ziyaretiyle başlayalım istersen. Türkiye-Irak ilişkileri uzun süredir rölantedeydi diyebiliriz. Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat ziyareti bu Türkiye-Irak ilişkilerine nasıl bir yön ve ivme kazandıracak?
Öncelikle tabii şunu görmek lazım. Türkiye 2003'te Irak işgali Amerika tarafından başlatıldığı tarihten itibaren her fırsatta, her siyasi platformda, her STK'nın toplantısında, hatta Irak medya kuruluşlarının Türkiye'de yaptığı röportajlarda gerek başbakan, dönemin başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, gerek başbakanlarımız hep Irak toprak bütünlüğünden bahsettiler. Aslında ta 2003'ten beri de Irak'ın mevcut siyasi yapısındaki siyasal sisteme vurgu yaparak, yani Irak'ın aslında kötüye gidişi konusunda da hem bölge ülkelerini uyardılar hem de Iraklı yöneticileri defaten, ki bu görüşmelerin birçoğuna da Irak'ta gazetecilik yaptığım için birebir şahit oluyordum. Ta bu işte Allavi'nin başbakanlığı döneminden başlayıp bugün Abadi'nin başbakanlığına gelen sürece kadar devam etti. Tabii Irak'ta bir devir kapandı. Yeni bir devir açıldı. Ben ilk Irak'a gittiğimde 2003'te Saddam'ın heykeli Firdevs Meydanı'nda yakıldığı zaman bir Iraklı terliklerle Saddam'ın heykelinin başına vuruyordu. Ebu Abdullah, kendisiyle bir röportaj yapmıştım. O zaman bana dedi ki işte ülkeye demokrasi geliyor, hukuk geliyor. 2011'in Mart ayıydı. Artık Irak'ta son dönemimi yaşıyordum. Artık son yılım, geri döneceğim. Bir daha bir kendisiyle röportaj yaptığımda bana şey demişti. Elim kırılsaydı keşke o heykele vurmasaydım. Çünkü şimdi ülkede bir tane değil, onlarca Saddam var. Tabii gelinen noktada 10 yıllık işgalin hemen sonrasında bir anda Amerika Irak halkını yalnız bıraktı. Irak halkını kendi kaderiyle yalnız bıraktı. Daha emeklemeyi bile beceremeyen bir halk kendi içinde bir iç savaş sarmalına doğru sürüklendi. Tabii Irak'ta terör örgütleri bir yandan da işte etnik mezhep gruplarının birbirini dışlayıcı politikaları, ki burada 2010 yılı seçimleri çok kritiktir. 2010 yılı seçimlerine kadar Sünniler Irak'ta siyaseti hep boykot ettiler, dışarıda kalmayı tercih ettiler. İlk defa Türkiye hem Allavi'nin başkanlığında hem de oradaki Sünnileri toparlayacak ve siyasi denklemi içine alacak bir formülle sahaya indi. Ve Türkiye ilk defa Orta Doğu'da, bakın bu çok önemlidir. Çünkü ben bir Ubeyde aşireti liderinin bana o gün söylediği bir söz vardır. Orta Doğu'da bir organizasyon, bir savaş, bir kavga varsa önce davetliler listesine bakın. Adınız orada var mı yok mu? Eğer yoksa o zaman menüye bakın. Ben bunu gerçi birkaç televizyon programında da o zaman Ebu Hamdullah'ın söylediği bu sözü ifade etmiştim. Bugün senin vasıtanla Bilal abi bir de burada ifade etmiş olayım. Türkiye 2010'dan itibaren aslında Orta Doğu'daki o büyük sofrada yem olmaktan, bir menünün parçası haline dönüştürmekten kurtarıldı. O zamandan itibaren Türkiye sahanın aktörü ve bölgedeki etnik mezhep gruplarıyla bir anda hiç beklenmeyen ya da Türkiye'den beklenmeyen bir efor sarf ederek herkesi şaşırttı. Tabii bunlar Türk kamuoyunda çok konuşulmadı. Irak siyasetinde ilk defa Sünnilerin içinde olduğu büyük blok ciddi bir güç kazanmış oldu. Tabii bu Sünni bloğun içerisinde Şiiler de temsil edildi ama tabii orada Şiiler daha sonra farklı bir grup oluşturarak kendileri aslında Irak siyasetini kurtarmak yerine daha mezhepçi bir çizgiye kaymayı tercih ettiler. Tabii Türkiye'nin o yıllardan itibaren de biliyorsunuz hemen Erbil'le iyi ilişkiler, diyaloglar kurma süreci başlamıştı. Fakat tabii sahada İran gibi bir devlet de var. Biz hep İran'ı böyle hani sahada belki de iyi anlaşabileceğimiz bir ülke olarak görürüz ama İran sahada tamamen mezhepçi bir mantıkla, mezhepçi bir düşünceyle hareket etmeyi hep tercih etti. Ve geldiğimiz noktada maalesef Irak'ta, Suriye'de bugün içine çekilmiş olduğu bu cenderede İran'ın da diğer körfez ülkelerindeki ülkelerin mezhepçi davranışları yüzünden hep bir şekilde ezildiler. Kendilerini temsil edemediler. İlk başta Irak'ta Irak El-Kaidesi, ondan sonra tevhid grupları oluşmaya başladı. En son işte 2013-14 yılları itibariyle de dünya DAEŞ gibi dünyanın en tehlikeli örgütüyle karşı karşıya kaldı. Tabii Türkiye DAEŞ'in oluşabileceği koşulları aslında ta 2012'den beri Malik'in önüne koydu. Bakın Abadi'den önce Malik'in önüne bak, ülkeyi yönetemiyorsun. Sen ülkede Sünnileri dışladıkça ülkedeki Sünnilerin giderek oradaki terör örgütleriyle ilişkileri daha da içinden çıkılmaz bir hal alacak. İşte bunun içinde El-Kaide. İşte bir gece baktık Musul cezaevinden 1500, Ebu Gayb cezaevinden 3500 tane El-Kaide militanı kaçtı ve bugün DAEŞ denen bu yapı karşımıza çıktı ve bugün işte ilk yaptıkları büyük eylemde Musul'u ele geçirerek Irak'ı içinden çıkılmaz bir hale sürüklemek oldu. Tabii Türkiye'nin de kaygıları var. Türkiye 40 yıldır terör örgütü PKK ile mücadele ediyor. Bununla mücadele ederken de tabii çok ciddi kayıplar verdi ve şimdi sınırımızın öbür tarafında Suriye'den başlayıp ta Irak sınırımıza kadar olan bir alanda aynı PKK gibi kendi başına bir devlet kurmaya çalışan ve terörü kendisinin dışına ihraç etmeye çalışan bir DAEŞ yapılanması var. Tabii Türkiye'nin olan bir tane seyirci kalmasını beklemek mümkün değil. Çünkü Irak'taki her etnik mezhep grubu gibi, Suriye'deki her etnik mezhep grubu gibi oradaki grupların her birinin bir komşu ülkeyle doğrudan ilişkileri var. Türkiye açısından baktığınız zaman Türkmenler ve Kürtler var. Çünkü Türkiye aslında 2011'de Tayyip Erdoğan'ın Erbil Havalimanı'nda vermiş olduğu o büyük konuşmada, bakın ben Erdoğan'ın iki konuşmasını çok önemsiyorum. Biri Kahire'de Eser Üniversitesi'nde verdiği laisizm ve İslam'ın bir arada yaşayabileceği mesajıydı. İkincisi de Erbil Havalimanı'nın açılışında yaptığı konuşmaydı ki bu konuşma Orta Doğu'daki bütün Kürtlerin hamisinin Türkiye olduğunun altını çizmekti ve çok net ifadelerdi. Asimilasyonlar dönemi bitti. Biz Kürtlerle beraber bu coğrafyadayız ve ne yapacaksak Kürtlerle beraber yapacağız. Şimdi bu kadar net mesajlar verdiğiniz bir Orta Doğu'da artık karşınıza sizi bu süreçten, bu raydan dışarı atmaya çalışanlar olacaktır. Tabii hani bazen çözüm sürecini eleştirenler oluyordu.
Şimdi Çetin Erçetin, ona geleceğiz ama Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'ta yaptığı görüşmede, İbadi ile yaptığı görüşmede en önemli gündem maddelerinden birisi terör
terör
konusuydu.
ve başika.
PKK, özellikle de PKK terör örgütü. Çünkü Türkiye PKK terör örgütüyle mücadele ediyor ve PKK'nın en lojistik yeri Irak topraklarında bulunuyor. Bu görüşmeden sonra Türkiye ve Irak PKK ile mücadele konusunda ortak hareket edebilecek mi? Nedir alınan kararlar, verilen?
Tabii şimdi Irak merkezi yönetiminin bahsettiğimiz bu alanlardaki kontrol mekanizması neredeyse sıfır diyeceğimiz kadar az. Birincisi Kandil, ikincisi de Şengal bölgesi. Şu an için Türkiye için en önemli pozisyon Şengal. Şimdi düşünün 291 kilometre sınırımızın öbür tarafında Kandil Dağı var. Kandil Dağı'nı biz hep hani Türkiye'nin sınırında bir yer biliriz ama Kandil Dağı İran Irak sınırında ve Türkiye'ye 291 kilometre mesafede bir yer. Ve dolayısıyla buraya operasyon yapabilmek için tabii bir lojistik ikmal hatlarının oluşturulması lazım. Ama ikincisi de tabii oradaki yerel unsurlardan ciddi bir destek almak gerekiyor. Şimdi şu aşamada Kandil Dağı'nı operasyon yapma meselesi bir öncelik değil, ikinci öncelik. Çünkü birinci öncelik Şengal. Şimdi yıllardır biz 291 kilometreden bizim ülkemizi etki eden bir Kandil'i biliyoruz. Ama şimdi 81 kilometre ötemizde bir Şengal var. Ve Şengal Dağı'nda halihazırda PKK'nın 9 tane kampı var. Şimdi
Şengal ile Sincar
aynı isimler.
Aynı isimler.
Aynı isimler, aynı
yani
bölge.
Biri Kürtçesi, biri Arapçası mı?
Aslında her ikisi de kullanılıyor. Resmi yazışmalarda da kullanılıyor. Ama hani bizim haritalarımızda Sincar bölgesi olarak tanımlanıyor. Ama Irak'taki haritalarda bazılarında Şengal olarak. Şengal Ezidilerin kutsal alanı olduğu için Şengal ismi kullanılıyor.
Anladım.
Sincar'da bölgedeki fiziki coğrafyalarda yer alan ismi olarak biliniyor. Ama resmi yazışmaların her ikisinde de ismi geçiyor. Hatta parantez biri kullanıyorsa öbürü parantez içinde kullanıyor ki yanlış bir anlaşılmaya
Anladım.
neden olmasın diye. Şimdi tabii 81 kilometre ötemizde artık 9 tane kamp var ve bu Türkiye'yi son bir yıldır ciddi anlamda sıkıntıya sokmaya başladı. Türkiye'de 22 tane patlama oldu ve bu 22 tane patlamanın tamamının da hem talimatları hem organizasyonu hem de pratiklerinin kendi içinde tartışıldığı yer Şengal Dağı. Öncelikle Sayın Davutoğlu'nun Bağdat'ta yaptığı temaslar esnasında bu eylemler, bu eylemlerin talimat veren mekanizması ve Şengal'deki faaliyetlerin ta Türkiye'nin işte Beşiktaş'taki patlamaya varıncaya kadar ki süreci çok dikkatli bir şekilde anlatıldı. Şimdi tabii geldiğimiz noktada şimdi tabii geldiğimiz noktada Sayın Binali Yıldırım bir DAEŞ meselesinde ne yapılacağı, iki Şengal meselesinde PKK konusunda ne yapılacağı konusunda net bir tablo çizdi. Tabii tablo şu, eğer Mart ayına kadar siz Şengal Dağı'nda bir şey yapmazsanız biz kendi başımızı kaşımak durumundayız. Bu konuda Erbil'in de ciddi desteği var. Sayın Binali Yıldırım biliyorsunuz daha önce Mesut Barzani ile Ankara'da bir araya gelmişti. Ve Mesut Barzani'nin Erbil'e geri döner dönmez yaptığı ilk açıklama Şengal Dağı'ndan çekilin ifadesiydi. Hemen sonrasında İçirhan Barzani bir hafta sonra bizi zor kullanmaya mecbur bırakmayın demişti. Tabii ilginç bir şekilde Amerikalılar da o süreçte devreye girdiler. Yani hiç beklemediğimiz bir şekilde Amerikan Erbil Başkonsolosu PKK ile gidip açık bir görüşme yaptı Sincar bölgesinde ve oradan çekilmelerini istedi. Şimdi Türkiye'nin oraya operasyon yapacağı artık çok net bir şey aldı, pozisyon aldı. Dikkat ederseniz 2,5 yıldır Şengal Dağı'nda PKK'nın bir varlığı var. Orada bir hareketliliği var. Kamplar kurmaya çalışıyor. Amerika'dan hiç ses çıkmıyor. Son bir haftadır Amerikan Dışişleri Bakanlığı iki kez ardı ardına biz terör örgütü PKK'nın Sincar Dağı'nın Şengal bölgesini boşaltmasını istiyoruz gibi açıklamalar geldi. Şimdi doğal olarak
Türkiye de bu konuda tavrını net olarak koydu,
net.
değil mi? Yani
Şimdi
Sincar'da yeni bir Kandil oluşturulmasına kesinlikle
izin
müsaade
vermeyeceğiz.
etmeyeceğiz.
Tabii şimdiye kadar Türkiye'de hep bu konular şey olarak görülürdü ortada. Ya Türkiye söyler ama hani yapar mı? Ortada onun da bir şey vardır. Eğer mermiyi silahın ağzından namluya alıyorsanız konuşan siz olursunuz.
Doğru.
Şimdi Fırat operasyonuyla beraber bu işler artık şaka olmadı.
Türkiye'nin şakasının olmadığını
olmadı,
gördü diyorsunuz
görüldü.
yani Orta
Öyle hani
Doğu'daki.
40 yıldır orduyu hareket ettiremiyorsunuz. 40 yıldır asker bir türlü hareket etmiyor. Şimdi artık asker sahada, alanda dolayısıyla Sayın Binali Yıldırım'ın vermiş olduğu mesaj çok net bir şekilde Bağdat'ta ki Abadi o görüşmelerde şunu da söylemiş. Hani tamam bizim askerimiz olsa biz de müdahale edeceğiz de bizim askerimiz Musul'un içinden nasıl çıkaracağız onu düşünüyoruz. Şu anda bizim önceliğimiz Şengal Dağı'nı PKK'dan boşaltmak değil, Musul'u bir an önce temizlemek bizim üçüncü, dördüncü aşamada olabilecek bir pozisyonumuz. Tabii
Peki Başbakan Binali Yıldırım'ın bu gezisinde Bağdat'a yaptığı ziyaret, Erbil ayağı da var tabii onu da konuşacağız da, Bağdat'a yaptığı ziyarette Bağdat yönetimine verdiği mesajların en önemlisi Sincar'la
Sincar.
ilgili. Evet. Yani orada PKK'nın varlığına kesinlikle müsaade
Müsaade
etmeyeceğiz. Biz
etmeyeceğiz.
Türkiye olarak bunu istemiyoruz ve bu konuda birlikte işbirliği yapalım. Peki Irak tarafından bu konuda ne gibi mesajlar geldi? Sende ne gibi
Irak,
bilgiler var?
ben Abadi'nin danışmanlığı ile görüştüm. Dün akşam itibariyle bayağı uzun bir hani Türkiye'de bu işin yansımaları nasıl, sizde yansımaları nasıl? Kendisinin bana ifade ettiği şekliyle ifade edeyim ben. Bizim zaten hani bölgedeki siyasi pozisyondan kaynaklı çok fazla bir müdahale etme şansımız yok. Yani şu an Sincar bölgesi, Kerkük ve Diyala bölgesi Irak Anayasası'nın 140. maddesine göre tartışmalı bölgeler. Hı-hı. Yani burada işte bir normalleşme olacak. Bu normalleşmeler gerçekleştikten sonra Irak Kürdistan bölgesine mi devredilecek yoksa Irak merkezi yönetimi mi devralacak? Dolayısıyla bu konu henüz netlik kazanmadığı için Irak merkezi yönetimi burada asker bulundurmuyor. Tabii işin daha acı tarafını söyleyeyim. Sincar ve Şengal bölgesi DAEŞ'ten alındıktan sonra ki burayı alan peşmergeler tamamen bizim Beşikada eğittiğimiz 10 bin peşmergeydi. Ve onlar gidip orada silahlı mücadeleyle DAEŞ'i oradan çıkardılar. Ve oradaki bir yönetim boşluğu nedeniyle maalesef PKK hem kentin merkezini hem de kırsal dağ bölgesinde ele geçirmiş durumda. Şimdi işin tabii can acıtıcı taraflarından biri de 2,5 aydır Şengal Kaymakamı ve Şengal'deki mülki amirler Sincar kasabasına gidemiyorlar. Hmm. PKK bırakmıyor, izin vermiyor. Şimdi tabii geldiğimiz noktada bu hem Kürt yönetimini hem Bağdat'ta rahatsız eden bir şey. Yani orada tamam bir kamp kurmasına Bağdat yönetimi ilk başta sessiz kaldı, izin verdi ama gelinen noktada artık bu öyle bir noktaya geldi ki sadece kendilerini değil, merkezi yönetimi de tehdit eder bir boyut kazandı. Yani benim otorite benim. Hatta daha açık söylemek gerekirse bu çok Türk medyasında yer almadı ama PKK bir ay önce Şengal'de kanton ilan edeceğini ifade etti. Zaten ondan sonra aslında biraz da namlunun ağzına mermi verip bu kabul edilemez dendi. Şimdi merkezi yönetimden askeri bir destek gelmeyecek ama eğer Mart ayında operasyon gerçekleşirse peşmerge güçleri Zumar dediğimiz bölgeden başlayıp Tel Afer'e kadar olan alanda bir kordon oluşturacaklar. Hı hı. O kordonun öbür tarafına tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birimler, askeri güçler oraya sevk edilecek. Zaten şu anda hem Silopi'ye hem Cizre'ye çok ciddi bir askeri yığınak yapılmaya başlandı. Hı hı. Bu askeri yığınak Mart ayına kadar devam eder. Mart ayının ikinci haftasına itibaren, yani parola şu aslında, Türk yetkililer Nevruz Bayramı'nda PKK'ya Sincar Dağı'nda bir ateş yaktırmak istemiyorlar.
Anladım. Değerli dinleyiciler, Satır Arası programında konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi'nin deneyimli parlamento ve diplomasi muhabiri Çetin Erçetin. Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyaretini ve sonuçlarını konuşuyoruz. Görüş, öneri ve düşünceleriniz için ben telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve 463-34-21. Değerli dinleyiciler, Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyaretinin en önemli ayaklarından birini de Başika meselesi oluşturuyordu. Çetin Erçetin, Başika meselesi sürekli konuşuyoruz, tartışıyoruz ama şunu da sormak istiyorum ben. Başika nedir? Neden önemlidir? Ne oldu orada? Ne oluyor? Türkiye'nin neden Başika'yı boşaltması isteniyor ve biz Başika'da niye yer alıyoruz? Önce oradan başlayalım istersen.
Ben bunu üç aşamalı bir anlatımla hemen kısaca anlatayım. Hı hı. Dinleyicilerimizin de çok hani dile getirilmeyen ama konuşulması gereken bir meseleyi bilmesinde fayda olduğunu düşünerek yola çıkacağım. Bir, biz 1996'dan itibaren 2 yıl arayla zaten Irak-Kürdistan bölgesinde askeri üslerimiz var. Yani bizim aslında Türk askerimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki askeri varlığı işte Beşikay'la başlayan bir süreç değil. Hı hı. Dolayısıyla çok uzun bir süredir orada zaten askerimiz var ve bu askerimizin o bölgedeki konuşlanması da Amerika'nın, İngiltere'nin, Barzani'nin ve Talebani'nin imzasıyla ve Türkmenlerin de gözlemci statüsüyle attığı bir imzayla gerçekleşmiş bir durum. Yani Türkiye Ankara Anlaşması'yla kendi güvenliğine zarar verecek her konuda buradan müdahale etme hakkına sahip olduğunu belirtmiş ve şu an bizim orada 12 tane askeri üssümüz var. Hı hı. Ama neden Başika hep gündeme geliyor? Tabii bizim askeri üslerimizin oradaki bulunduğu süre içerisinde ki 94'te gitmiştik, 96'da bu askeri bir anlaşmayla, yani Ankara Anlaşması'yla yasal bir pozisyon kazandı. Türkiye orada bir PMF grubu kurdu. Kürtlerin Kürtlerle kavgasını, Kürtlerin Araplarla, Kürtlerin Türkmenlerle, Türkmenlerin Şii ve Sünni Türkmen kavgasını ve Arapların Türkmenlerle kavgasını engelleyen taraf Türkiye oldu. Bakın bugün eğer Irak'ın kuzeyinde sağlıklı bir yapı varsa, güneyinden farklı olarak bir çatışma, iç savaş ortamı yoksa bu Türkiye'nin orada kurmuş olduğu PMF yapılanmasıyla gerçekleşmiş bir şeydir. Diğer bir ifadeyle burada azınlık Hristiyanlar bile temsil edildi. Bakın Türkiye'yi hani Sünnici olmakla suçlayanlar var ama orada mesela Türkiye o PMF gruplarının içerisine aşurileri, kildanileri dahi kabul etmişti. Hatta Ermeniler dahil evet. olmak üzere. Şimdi Başika meselesi de olayın bir farklı boyutu. Şimdi biliyorsunuz DAEŞ meselesi konuşulduğu andan itibaren Amerikalılar, İran ve Batı bütün yatırımını PKK'ya ve oradaki Şii Haçlı Şabi gruplarına yapmaya başladılar. Oysa ki burada o bölgenin asli unsuru olan Sünni Araplar var. Ki mesela İran genel nüfus paritesine baktığımız zaman nüfusun büyük bölümü Şiilerden oluşuyor ama işte Musul, Tikrit ve Alambar gibi bölgelerde nüfusun çok büyük bir bölümü Sünnilerden oluşuyor. Fakat Şiilerle gidip bir operasyon yaptığınız zaman bu bölgede çok uzun yıllar akıllardan silinmeyecek bir Şii-Sünni kavgasını yeniden alevlendirecek bir süreci başlatır. Zaten Sayın Erdoğan'ın da ısrarla üzerinde hep durduğu şey Musul, Musullarındır. Bırakın operasyonlar gerçekleştirsinler. Şimdi Türkiye Beşik'te askeri üs kurduğu zaman belki de bizim hani kamu diplomasisi anlamındaki en büyük açığımızdır bu. Savunma Bakanı, Irak Savunma Bakanı, Irak Genelkurmay Başkanı bu kampı gelip ziyaret ettiler. Hatta Türkiye'ye bir de teşekkür ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Burada çok iyi işler yapıyorsunuz deyip teşekkür ettiler. Çünkü Türkiye Başika kampından bir Sünni Arapları eğitti. İki Kürtleri eğittik. Orada eğitilen Kürtler gidip Şengal operasyonu gerçekleştirdiler. Üç Türkmenleri eğittiler. Şimdi Irak'taki...
Yani zaten Başika kampının kurulmasının nedeni o. Oradaki... Iraklı, Kürt ve Arap askerlere eğitim vermeye evet. yönelik bir
hamleydi. Evet. Ve şöyle söyleyelim, Başika dediğimiz yer tam Musul'a 12 kilometre mesafede. Yani Musul'a en yakın bölgede. Zaten
O yüzden de
hep işte roketlerin saldırılarında hedefi konumuna geldi. Evet. Biz oradan şehit de verdik üstelik. Hı-hı. Şimdi tabii oranın bir de şöyle bir stratejik noktası var. Biliyorsunuz Türkiye eskiden enerji meselesinde diğer ülkeler gibi sesini yükselten konuşan bir ülke değildi. Hı hı. İlk defa Erdoğan döneminde 2010'da itibaren başlayıp ve 2012'de artık sahada enerji meselesinde Türkiye söz sahibi. Hı hı. 56 tane şu anda ihalesi yapılmış petrol sahasının 20 tanesi Türkiye'nin şirketleri tarafından kontrol ediliyor. Hani 6 tane bizim Turkish Enerji Company dediğimiz Türk enerji şirketi ve TPO'ya bağlı bu şirketler tabii. Şu anda dünya petrol devi, dünyanın petrol konusundaki bir numarası Exxon Mobil'le ortak çalışıyorlar. Evet. Şimdi siz dünya pazarlarına Exxon Mobil gibi dünya petrol devleriyle çıkmış bir ülkesiniz artık. Hı hı. Daha önce kendi ülkenizde bile petrol çıkarmaktan aciz bir ülkeyken bugün sınırlarınızın öbür tarafında Exxon Mobil'le ortaklık yapıyorsunuz. Ve bunun aslında ilk darbesini de biz kimse farkında değil ama hatırlar mısınız Paris'te 3 PKK'lı öldürülmüştü. Evet. Ve halen Ömer Güney meselesi açıklık kazanmadı. O dönemde düşünün Fransa Cumhurbaşkanı Partisi'nin genel merkezinin önündeki bir binada saldırı oluyor. Ve 36 kameranın çekim yapmış olmasına rağmen Ömer Güney olayın üzerine Fransa istihbaratı kapattı. Çünkü amaç şuydu. Total Exxon Mobil ile Irak Kürdistan bölgesindeki petrollere ortak olacaktı. Hı hı. Ve o ortaklık Türkiye'nin devreye girmesiyle ortadan kalktı. Total'in yerine Turkish Enerji Company yani Türk TEPO'nun Irak'taki şirketi ve Petoil gibi Türkiye'nin önemli birkaç tane petrol şirketi doğrudan sahaya inmiş oldular. Ve çözüm süreci sabote edilirse bu işler gider hesapları yapıldı. Fakat Türkiye şu an sahada. Tabii bu boru hatlarının geçiş noktası Beşika. Beşika çok önemli.
Stratejik önemi olan.
Kerkük'ten, Süleymaniye'den ve Erbil'den gelen petrolün geçiş hattı Beşika. Peki eğer siz orada boru hatlarının güvenliğini sağlamazsanız hı-hı. ne Exxon Mobil oraya gelir, ne Shell gelir oraya. Şu anda mesela Chevron önümüzdeki ay Türk şirketleriyle öbür geri kalan sahalar için anlaşma yapmak üzere Türkiye'ye gelecek. Tabii bu Trump'ın seçilmesiyle yeni strateji nasıl gelişecek, nasıl olacak hı-hı. onu bilmiyoruz ama bir de şimdi Exxon Mobil'den sonra Chevron'la da sahada ortak olduğunuz zaman artık siz büyük bir devletsiniz. Hani uluslararası aktör olmak için biraz daha çaba sarf etmemiz lazım ama bölgesel aktör olma yolunda hı-hı. en önemli ülke konumundayız. Hı-hı. Şimdi bir de işin Rusya boyutu var.
O Rusya boyutuna hı-hı. geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Irak merkezi yönetimi Başika kampını Türkiye'nin Başika kampını boşaltmasını istiyor. Yani Türk askeri Başika kampından çekilsin istiyor. Ama biz de diyoruz ki bizim orada işimiz daha bitmedi.
Bitmedi.
Bir süre daha kalacağız. Ne zaman çekilecek peki?
Şimdi tabii bu
o konuda bir takvim
medyada,
var mı?
Bu medyada çok ifade edildi. Abadi'nin de AP'ye vermiş olduğu bir açıklamada işte Türkiye bize çekilme konusunda taahhütte bulundu. Hı-hı. Çekilecek. O biraz da kendi iç siyasetini ve İran'ı yatıştırmaya yönelik bir mesajdı. Türkiye'nin Sayın Abadi ile yaptığı görüşmede verdiği mesaj çok net. Musul'un içerisinde DAEŞ yapılanması devam ettiği sürece, oradaki Kürtler ve Türkmenlere yönelik siz bu tehdidi devam ettirdiğiniz sürece Beşikhan meselesinde bizim feragat etmemizi beklemeyin, bir. İkincisi, biz Şengal
Bu
gibi...
çok önemli. Yani bu söylediğin çok önemli. Türkiye'nin Irak yönetimine verdiği mesaj çok önemli.
Çok net.
Çünkü Musul meselesi var, Türkmenler meselesi var. Bu sorunlar çözmeden başka kampı boşaltılmayacak.
Evet. İkinci mesele, biliyorsunuz bir operasyonu gerçekleştirdiğiniz zaman sizin için en önemli şey orada ikmal hatlarınızın ve lojistiğinizi sağlayabileceğiniz bir alan oluşması. Şimdi Şengal operasyonu için Mart'ta hazırlık yapan bir Türkiye, Beşika gibi en elverişli ikmal hattını sizce götürüp gelin Bağdat yönetimi siz buraya alın demez. Beşika kampını devretmek demek, oradaki kargaşaya davetiye çıkarmak demektir. Beşika kampını devretmek demek, Şengal'de PKK'nın gücünün iki kat daha artması demektir. Beşika'nın bulunduğu yer öyle bir yer ki Kandil'le Şengal arasındaki tam orta nokta. Yani bugün Kandil'in Şengal'e militan gönderememesinin nedeni bir, Irak Kürdistan bölgesinin oraya bariyerler kurması. İkincisi, o bariyerlerden daha büyük gözetleme kulelerini. Çünkü şimdi sadece Beşika değil, bizim orada biliyorsunuz 12 tane daha gözetleme bölgelerimiz var. Ayrıca Beşika'ya giden yol üzerinde de bizim artçı ve öncü askeri birliklerimiz var. Dolayısıyla PKK'nın oraya geçişi de öyle zannedildiği kadar kolay değil.
Değerli dinleyiciler, satır arası programında konuğumuz Yeni Şafak gazetesi diplomasi ve parlamento muhabiri Çetin Erçetin. Programımız kısa bir aradan sonra devam edecek.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, satır arası programında Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyaretinin sonuçlarını konuşuyoruz. Konuğumuz Yeni Şafak gazetesinden Çetin Erçetin. Çetin Erçetin, Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyaretinin çok önemli ve önemli sonuçlar da alındığını düşünüyorum ben Irak ziyareti neticesinde. Özellikle Türkiye'nin PKK ile mücadelesi konusunda önemli gelişmeler olabileceğini düşünüyorum. Tabii Suriye meselesi de bugünlerde çok önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama bence çok önemli. Diyor ki Suriye'de ilk defa barışa yaklaşıldığını ifade etti. Tabii Suriye'deki son gelişmeleri sen daha iyi takip ediyorsun. Bir de Verda Özer bugün Hürriyet gazetesindeki yazısında diyor ki katılır mısın katılmaz mısın onu sormak istiyorum sana. Irak ve Suriye meselesiyle ilgili yazısını kaleme aldıktan sonra sonunda şöyle diyor. Özetle artık gelişmelerin peşinden gitmiyor, ön alıyoruz. Türkiye olarak. Katılıyor musun buna ve Suriye meselesindeki son
demin
durum
ifade
nedir?
Ettim. 2010 yılından beri Türkiye artık sahanın en önemli aktörü. Yani evet. Siz Orta Doğu'yu uzaktan seyreden, Ankara'dan yurtta sulh, cihanda sulh deyip kimsenin işine karışmadan bu bölgede sağlam ve sağlıklı bir şekilde yaşama imkanı sıfır. Ve 2010 itibariyle biz sahada işte gerek Irak meselesinde, 2013 itibariyle güçlü bir şekilde Suriye meselesinde önemli bir aktör konumundayız. Evet. Dolayısıyla her meselede olduğu gibi, yani mesela İran siyasi geleceğine ilişkin Sayın Binali Yıldırım'ın Erbil'de, Bağdat'ta verdiği mesajlar, biz sizin toprak bütünlüğünüze saygı duyuyoruz ama toprak bütünlüğünüz dağıldığı andan itibaren de bizim burada Musul meselesinden kaynaklı, eski Ankara Anlaşması'ndan kaynaklı bazı alabileceğimiz pozisyonlar var. Bunları da çok net bir şekilde sizin önünüze koyuyoruz. İkinci mesele ise tabii Orta Doğu artık giderek bölgesel aktörlerin birbirine diş geçirebileceği, rekabet ettiği ve işte istihbarat olaylarının, istihbarat yarışlarının birbirleriyle rekabet haline dönüştüğü bir alana dönüştü. Örneğin biz ilk başta Suriye'de işte bu muhalifleri desteklediğimiz dönemde karşımızda kim vardı? İran vardı. İran ölümüne Esad rejimini ayakta tutabilmek için mücadele ediyordu. Hatta hatırlarsanız oraya Hizbullah'a sevk eden, İran askerlerini sevk eden İran rejimi bir anda oradaki etnik mezhep gruplarını tetikleyip, hatta daha açık konuşalım, PYD'yi kurdurdu. Bakın PYD diye bir yapı yoktu. PYD'yi İran kurdurdu ve Türkiye PYD'yi de bir şekilde muhaliflerin içerisine alıp hani süreci hızlandırmaya çalıştı ama İran bir şekilde Suriye'deki Kürtleri kullandı, açık ve net söyleyeyim. Hatta Esad yönetimi biliyorsunuz geçen açıklama yaptı. İki parametre belirledi. Biri Halep'in alınması, iki Kürtlere hiçbir şekilde federal bir bölge verilmeyeceği konusundaki garantileriydi. Şimdi ben şu an PYD'nin Kürtlerin nasıl kandırdığını Kürt halkının dahi anlaması için o insanların vicdanına bırakıyorum. İkinci nokta ise DAEŞ'le ilgili hiçbir perspektif ortaya koymadı. Bu da İran'ın kendisi için DAEŞ'i bir anahtar gibi görüp işte Musul'da, Tel Afer'de, her yerde o anahtarı açabilecek bir maymuncuk gibi kullandığı kanaatine varmaya başladım. Çünkü sen hiçbir şekilde DAEŞ'le mücadele konseptini geliştirmeyeceksin ama diğer taraftan muhaliflere, oradaki siyasi yapılara her türlü zulmü, her türlü acımasız tavrı sergileyeceksin. Bu çok anlaşılabilir bir durum değil. Ama şimdi artık Rusya var.
Peki Suriye meselesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün diyor ki Suriye'de ilk defa barışa yaklaştık. Gerçekten barışa yaklaşıldı mı? Nasıl sağlanacak bu barış?
Dinleyicilerimizin tabii sıcak bir bilgi verelim o zaman. Şu saat itibariyle şu anda Rusya'dan bir heyet Ankara'da. Bunu aslında normalde gazetede yarın yazacaktım ama dinleyiciler için verelim biz buradan. Şu an Rusya'dan bir heyet Ankara'da. O görüşmeler Astana için hazırlık çalışmaları başladı. Ankara merkezli işte Ankara'nın ev sahipliğinde muhalifler de buradalar. Ayın 15'i veya 16'sında muhalifler Astana'da yapacak görüşmelerdeki konu başlıklarını ve görüşme müzakere heyetini açıklayacaklar. Hemen arkasından da rejim, Şam rejimi açıklamalarını yapacak. Ve sonrasında Astana'da oturup masada bir konsept üzerinde bir yol haritası belirlenecek. Tabii burada iki gün önce Esad'ın vermiş olduğu bir mesaj da vardı. Astana'da her şeyi konuşmaya açığım. Oysa ki Cenevre'de böyle değildi. Şimdi şunu görüyoruz. Birleşmiş Milletler ne kadar bu işin içine girerse ya da Batı ne kadar bu işin içinde olursa bu işler daha çok çıkmaza giriyor. Sorun, daha çok çözülemez hale oluyor, giriyor. Evet. Ama Astana'da iki ülke garantör. Şimdi garantör ülkeler net. Anlaşmanın metinlerine baktığımız zaman hatta geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ve Güvenlik Konseyi'ne de sunuldu. Türkiye Amerika da gelebilir diyor. Almanya da Batı da gelebilir ama garantör ülke değil. Katkı sağlayacaksa gelebilir. Oysa ki anlaşmanın garantörleri Türkiye ve Rusya. Muhalifler ve rejim arasında sorun çıktığı zaman hemen Türkiye ve Rusya devreye giriyor ve sorunu çözmeye çalışıyor. Şimdi tabii Astana'ya giderken muhaliflerin 9 tane konu başlığı olacak. Rejim de bunu 5'e indirmeye çalışıyor. Ama bir yerde buluşacaklar. Yani bu konuda bir...
Peki bu Suriye'de barış sürecinde biraz önce vurguladın sen. İki ülke garantör ülke. Rusya ve Türkiye. Yani Suriye'de barış konusunda da Türkiye aktif rol almış oldu. Onu diyebilir miyiz?
Tabii ki. Şimdi 5 yıldır süre gelen bir iç savaş var ve Türkiye şimdi İran'la, Rusya'yla ne Suudi Arabistan'ın, ne Katar'ın, ne diğer Arap ülkelerin, ne Mısır'ın konuşabilecek ne bir kanalı var. Çünkü artık Orta Doğu'da Arap dünyası, İslam dünyası öylesine bir bölündü ki Şiiler ve Sünniler. Örneğin Yemen'de işte bakıyorsunuz Irak'ta Suudi Arabistan ve İran kafa kafaya gelmiş durumda. Katar aynı şekilde. Birleşik Arap Emirlikleri'nin pozisyonu çok farklı. Ve Halep'teki o muhaliflerin ve sivillerin çekilmesiyle başlayan süreçten itibaren bütün Arap dünyasının, bütün İslam dünyasının gözü Türkiye'de. Yani Türkiye artık Orta Doğu'daki organizasyonların, olayların davetliler listesinde.
Evet. Çetin Erçetin, Almanya'dan bir dinleyicimiz soruyor. Irak'la yakınlaşmayı diyor, olumlu buluyorum diyor. Daha önce ilişkilerin kopmasına neden olan ortam nasıl düzeldi? Yani daha önce bizim ilişkilerimiz neden koptu da şimdi tekrar düzeldi?
İlişkilerimizin kopmasının nedeni aslında Abbadi'nin kendisinden kaynaklanan bir durum değildi. Tamamen Maliki'nin mezhepçi düşünceleri yüzünden ve mezhepçi tavrı yüzünden ülkedeki, bakın ülkenin Cumhurbaşkanı yardımcısını terör örgütü lideri ilan edip ülkeden kaçırtmaya çalıştı ve kaçırttı da nitekim. Tarık Al-Haşim'i. Şimdi Kürtleri düşman belli, yani Türkmenleri düşman, bakın Türkmenleri ikiye böldüler. Türkmenler daha bu DAEŞ meselesi çıkıncaya kadar bir aradaydılar ama oysa bugün Şii, Sünni diye birbirlerinden ayrıldılar. Yani iki amca çocuğu neredeyse birbirini boğazlar hale geldi. Şimdi Türkiye Musul meselesiyle beraber Musul operasyonu başlamadan önce biliyorsunuz Türkiye'nin çok sert tavrı vardı. Çok sert açıklamalar vardı. Şimdi geldiğimiz noktada tabii şunu söyleyelim. Irak 2 ayda alırız. Amerikalılar da bize destek olur. Biz Şii milisleri içeri sokarız. Orayı tertemiz düzeltiriz. Buraya da el koyarız mantığındaydı. Ama şu an geldiğimiz noktada kentin sadece %15'ine girebildiler. Arada geride 3 ay geride bıraktık. Ve önümüzdeki 6 ayda oranı temizlemek mümkün değil. Ve dolayısıyla evet. Türkiye'nin geldiği noktaya Bağdat yönetimi gelmiş durumda. Ama asıl önemli olan şey, Bağdat İran'la Rusya arasındaki rekabetin farkında, arada ezilmemek için Türkiye ile yeni bir düzen, yeni bir süreç başlatma evet. mecburiyetinde hissediyor kendisini.
Çetin Erçetin, senin bu söylediklerinden anladığım şu: Türkiye'de, Türkiye özellikle Suriye ve Irak konusunda aktif rol oynamaya devam ediyor. Bölgede barışın sağlanmasında, ilişkilerin geliştirilmesinde aktif rol oynamaya devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğun için ve değerli bilgilerini bizimle paylaştığın için. Değerli dinleyiciler, Satır Arası programında Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyaretini ve sonuçlarını ve Suriye'de barışa yaklaşılmasını konuştuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları çok önemliydi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında ABD ve Batı'ya yönelik de sert eleştirileri vardı. Özellikle FETÖ'cü darbecilere sahip çıkmasına yönelik. Bu konuyu da konuşmak istiyorduk ancak vaktimiz yeterli olmadı. İleriki programlarda bu konuyu da konuşmak istiyorum. Değerli dinleyiciler, ben Bilal Çetin ve yapım demeye geçen değerli arkadaşlarım Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik masadaki Cihan Aydoğan ile birlikte hepinize Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz. Bir sonraki Satır Arası programında görüşmek dileğiyle.
Satır Arası.